Ayrım 8.
Yaz sıcağı altında Türkler yakalayabildikleri yerde baskın tarzında düşman birliklerini çevirip kısa vuruşmalarla imha ediyorlardı. Amasya yakınlarında Türkler tekrar Haçlılarla karşılaştılar. İyice yıpranmış olan düşman Sultan Kılıç Arslan karşısında 300 bin zayiat vererek güneye doğru çekilmeye başladı. Türkler bir yandan Birleşmiş Avrupa kuvvetlerine, diğer yandan Bizans ordularına karşı genç devletlerini savunuyorlardı. Anadolu'daki Türk ordusunun tamamının 150 bin kişiyi geçmediği hatırlanırsa, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan yeni Türkiye Devleti'nin tamamen bir ölüm kalım mücadelesi yaptığı anlaşılır. Anadolu kıyılarını kaybetmekle beraber Türkler bu mücadeleden zaferle çıktılar ve Türkiye Devleti'ni ölümsüz kıldılar. Antakya'yı kuşatmak üzere Anadolu topraklarını terk eden Haçlı kuvvetleri artık 100 bin kişiye inmiş bulunuyordu. Sultan Kılıç Arslan, Anadolu yaylalarında yarım milyondan fazla Haçlıyı yok etmiş ve tarihin en kritik sayfalarından birini zaferle kapamıştı. Osmanlıların yükseliş çağında Türk savaş taktiği. Osmanlı Türklerinin yükseliş çağlarında 15. 16. asırlarda kazandıkları savaşların gerçekçi bir açıklaması yapılmış değildir. Türk ordusunun çok defa kendinden kalabalık bağlaşık Avrupa ordularını yendiğini yazan tarihler, bu zaferleri Türk askerlerinin kahramanlığının ötesinde bir açıklamaya bağlamak lüzumunu duymamışlardır. Halbuki Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun kurulmasını sağlayan bu zaferlerin sırları sanıldığından daha girifttir. Osmanlı Türklerinin yükseliş çağlarında bir savaşın önce siyasi hazırlığı yapılırdı. Savaşılacak devlet ve çok defa devletlerin jeopolitik durumları göz önüne alınır, bağlaşıklarından ayrılmaya çalışılır, büyük bir diplomatik gayret sarf edilirdi. Bu çok dikkat ve incelik isteyen bir işti. Çünkü Türkiye İmparatorluğu bazen Fatih Sultan Mehmet zamanında olduğu gibi 20 küsur devletle birden savaş halinde bulunurdu. Savaşılacak kuvvetlerin hesabı iyice yapıldıktan sonra Türk ordusunu savaşa hazırlama çalışmaları başlardı. Türk ordusu daima savaşa hazır, meslekleri askerlik olan bir kitleden müteşekkil bir kuruluştu. Ancak orduyu toplamak ve savaş alanlarına götürmek meseleleri önemliydi. Ne kadar kuvvetin, ne zaman ve nerede yığınak yapacağı ve hangi yolların geçileceği kararlaştırılırdı. Bu yolların hangi konaklarında ne miktarda yiyecek, yem ve cephane bulundurulmak icap edeceği hesaplanır, oraların sancak ve alay beylerine, kadı ve naiplerine emirler gönderilirdi. Yol üzerindeki depoların mevcudu öğrenilirdi. Geçilecek yolların durumu, köprülerin vaziyeti, ne kadar zamanda ne kadar kuvveti geçirebileceği incelenirdi. Çok defa ordu yürüyüşe geçmeden önce yollar son bir bakım ve kontrolden daha geçirilirdi. Seferin nerede yapılacağı çok defa aylarca önce beylerbeyi ve sancak beylerine bildirilir, fakat bazen de son ana kadar gizli tutulurdu. Mesela Fatih seferin nereye olduğunu gizli tutardı. Akkoyunlulara karşı Otlukbeli Savaşı'nın hazırlıklarının hangi devlete karşı yapıldığı, padişahtan başka herkesin meçhulüydü. Trabzon İmparatorluğu'na karşı seferinde de böyle yapmış ve düşmanı pek gafil avlamıştı. Nitekim son çıktığı seferin nereye olduğuna günümüze kadar tarihçiler karar verememişlerdir. Çünkü seferin daha başında Fatih ölmüştü. Yavuz da Mısır seferine çıkarken İran üzerine gidildiği propagandasını yaptırmıştır. Sultan İbrahim zamanında Girit seferine giden Türk donanması Malta'ya gidiyor sanılıyordu. Girit sularına iyice yaklaşırken kaptanı Derya Yusuf Paşa, padişahın mühürlü hattı Hümayun'unu açmış, amiraller seferin Girit üzerine olduğunu öğrenmişlerdi. Bu gizlilik yabancı haber alma teşkilatlarına karşıydı. Türklerin Avrupa'da son derece mükemmel bir haber alma teşkilatı olduğu gibi, Avrupalıların da Türkiye'de aynı işi gören casusları vardı. Fakat Türk haber alması çok üstündü. Avrupa devletlerinin son durumlarını bütün teferruatıyla Divan-ı Hümayun'a, yani hükümete bildirirdi. Ordu birliklerini toplamaya memur komutanların sorumluluğu büyüktü. Bir tek gün kaybı için başı kesilen komutanlar vardı. Yıldırım Bayezid, Nibolu Savaşı için 43 günde yığınak yapmıştır ki, o çağ Avrupa'sının aklının alamayacağı bir şeydi. Yığınak alanları her ihtimal göz önünde bulundurularak seçilirdi. Yığınak alanı çok da emniyetli sayılsa gene bütün ihtiyat ve korunma tedbirleri ihmal edilmezdi. Yığınak yapan birlikler derece derece birbirine bağlıydı. Yığınak bitmeden savaş kabul edilmezdi. Sonraki asırlarda yığınak bitmeden savaşı kabul eden birkaç Türk başkomutanı yenilmiştir. Türk ordusu normal olarak günde 20-25 kilometre yürürdü. Aynı çağda Avrupa birliklerinin ortalama yürüyüşü ise ancak 10 kilometre idi. Bu hususiyet bütün manevra ve teşebbüs kabiliyetinin Türklerin tarafında olması demekti. Türk ordusunun vasıflarına sahip bir ordu, düşman pek üstün olmadığı takdirde daima zafer kazanacak bir orduydu. Avrupalıların 16. yüzyıl stratejik aideleri toplanmak, yavaş ve az yürümek, uygun yerde durup beklemekti. Türklerin stratejik aideleri ise şimdiki kaidelere uygun olup çabuk toplanmak, mümkün olabilen hızla yürümek, düşmanı hemen yakalayıp yok etmekten ibaretti. Düşman henüz birleşmemişse parça parça yok edilmesine çalışılırdı. Türk ordusu savaş alanında dört bölüme ayrılırdı. Merkez, sağ ve sol kanatlarla ihtiyat. İhtiyat birliklerine çok önem verilirdi. Düşman büyük Türk ihtiyatını yok sanarak Türk saflarına iyice dalınca çok üstün olan Türk toplarıyla yıpratılır, sonra merkezde bulunan padişahın veya Serdar-ı Ekrem denen başkomutanın emriyle ihtiyat kuvvetleri işe karışırdı. İhtiyat kuvvetleri son anda işe karışınca başkomutan iki kanadı kıskaç gibi kapatarak düşmanı yok ederdi. Türk başkomutanı ordusunun bütün birliklerine hakimdi. Emirleri dakikası dakikasına yerine getirilir, birliklerini daima taşı gibi oynatır, bütün komutanlarını tanırdı. Türk ordusunun en büyük üstünlüklerinden biri de bu hususiyetti. Çünkü Avrupa orduları, birleşik kuvvetler, dilleri, milliyetleri, hükümdarları, komutanları ayrı birlikler halinde Türk ordusunun karşısına çıkıyordu. Her komutan ancak kendi birliğine söz geçirebiliyor, başkomutan ünvanını taşıyan Avrupa hükümdarının iktidarı doğrudan doğruya kendine bağlı kuvvetlerden öteye gidemiyordu. Asrımıza kadar İngiliz ordusunda olduğu gibi Türk ordusunda da askerlik bir meslekti. Yani savaş çıkınca asker toplanmaz, bu işi meslek seçmiş ve devletçe belirli yerlere yerleştirilmiş, maaşlı veya tımarlı muharipler toplanırdı. Sulh zamanında talim ve terbiye çok sıkı tutulurdu. Türk silahları daima en modern silahlardı. En küçük yıpranmada değiştirilir, yenileri verilirdi. Bu işle cebeci sınıfı uğraşırdı. Nihayet Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun bitmek tükenmek bilmeyen mali ve iktisadi kaynakları, en büyük ve en mükemmel ordu ve donanmaları en iyi şekilde savaş alanına götürebilecek güç ve kudretteydi. Osmanlı Türklerinin yükselme çağlarında yaptıkları savaşlar, 18. ve 19. asırlarda Büyük Frederik, Napolyon gibi büyük Avrupalı komutanların yaptıkları savaşlardan gerek alınan sonuçlar, gerek savaşa katılan kuvvetlerin sayısı bakımından daha büyük ve önemlidir. Haçlı Koalisyonu ve Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'un fethinden tam 10 yıl sonra 1463'te Türkiye ile Venedik arasında savaş çıktı. Az zamanda 25'ten fazla devlet Venedik'le birleşerek Türkiye'ye savaş açtı. Bu büyük savaş tam 16 yıl sürdü ve 1479'da bitti. Müttefiksiz olan Türkiye'nin karşısında büyük devletlerden tam 8'i yer aldı. Venedik, Macaristan, Almanya, Lehistan, Napoli, Kastilya, Aragon ve İran. Bu koalisyona ikinci derecede daha birçok devlet katıldı. Papalık, Kıbrıs, Rodos, Floransa, Milano, Savoia, Ferrara, Modena, Siena, Lucca, Pisa, Mantua, Trento, Burgonya, Ceneviz, Gürcistan ve Karaman. Türkiye ile savaşa girmeyen Fransa ve İngiltere gibi devletlerin tutumu da koalisyonu destekler mahiyetteydi. Türkiye her tarafından düşmanlarla sarılmıştı. Anadolu'da İran Türk İmparatorluğu yani Akkoyunlular, Karamanlık Türk Krallığı, Ortodoks Gürcistan Krallığı, Osmanlı Türkiye'sini tehdit ediyordu. Balkanlarda o çağ Avrupa'sının en büyük devletleri olan Venedik Cumhuriyeti, Macaristan Krallığı, Almanya İmparatorluğu, Lehistan Krallığı, bütün kara ve deniz kuvvetlerini seferber etmişlerdi. Akdeniz'de Napoli, Aragon ve Kastilya krallıkları ile papalık, Rodos şövalyeleri ve Kıbrıs krallığı Türkiye'ye karşı birleşmişlerdi. Bu koalisyon Arnavutluk, Hersek ve Moldavya gibi yeni Türk hakimiyetlerine girmiş ülkelerde de büyük ölçüde isyanlar çıkarttı. Bu harikulade koalisyon uzun bir çalışmanın eseriydi. Daha İstanbul'un fethinin üzerinden bir yıl geçmeden 1454 Nisan'ında Regensburg'da toplanan Alman İmparatorluk Meclisi'nde İmparator 3. Frederick ve Napoli Kralı 5. Alfonso böyle bir koalisyona ön ayak oldular. Türkleri Avrupa'dan söküp atmak için bütün Hristiyan devletler arasında 5 yıl mütareke yapılması kararlaştırıldı. 1457'de Papa 3. Kalikstus, ittifakı Asya devletlerine de teşmil etti. Osmanlıların en büyük rakibi olan Akkoyunlu Sultanı ile müzakerelere girişti. Uzun Hasan, İran, Irak, Doğu Anadolu, Kafkasya gibi ülkeleri elinde tutan çok kudretli bir hükümdardı. 3. Kalikstus'un halefi Papa 2. Pius, Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi açılması için Mantua'da bir kongre topladı. Sonraki papalar 2. Paulus ile 4. Sixtus bu siyasete devam ettiler. 1463'te Türklerin Bosna'yı alması üzerine Avrupa'nın en kudretli askeri devletleri olan Venedik ile Macaristan birleştiler. Koalisyon tam manasıyla teşekkül etti. Hatta savaştan sonra Osmanlı Türkiye'sinin ne şekilde bölüşüleceği kararlaştırıldı. Venedik, Mora, Attika, Teselya, Epiri, Arnavutluk'ta ihtilal çıkartan İskender Bey. Arnavutluk ve Makedonya'yı, Macaristan ise Sırbistan, Bosna, Güney Romanya ve Bulgaristan'ı yani arslan payını alacaktı. Merkezi İstanbul olmak üzere Trakya'da Bizans İmparatorluğu da ihya edilecekti. Türklerin Avrupa'dan tamamen sürülmeleri karar altına alınmıştı. Uzun Hasan da Osmanlıları Anadolu'dan Balkanlara atmak azminde olduğuna göre Osmanlı Devleti'ne hiçbir hayat hakkı tanınmadığı anlaşılır. Bu durum Türkiye'nin başında bulunan Fatih Sultan Mehmed'in ne derecelerde nazik vaziyette bulunduğunu açıklamaya fazlasıyla yeter. Fatih en çok Bizans İmparatorluğu'nun ihyası projesinden çekiniyordu. Çünkü bu projede Avrupa devletleriyle Akkoyunlular ve onların peşinden Karamanoğulları arasında tam bir görüş birliği vardı. Akkoyunlu Uzun Hasan İstanbul ve Trabzon'da kendi himayesi altında iki Rum İmparatorluğu vücuda getirmek istiyordu. Esasen Fatih'in Trabzon tahtından uzaklaştırdığı Komnenos Hanedanı ile birçok akrabalık bağları vardı. Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ni Türk geleneklerinden uzaklaşmakla itham ediyor, Batı Türklerini kendi idaresinde toplamak istiyor, bunun için Balkanları Avrupa'ya peşkeş çekmekte beis görmüyordu. Avrupa Uzun Hasan'ı yeni bir Timur rolünde görüyordu. Avrupa devletleri Osmanlılara Anadolu tarafından darbe vurulmadıkça bütün kuvvetlerini bir araya getirseler dahi savaşı kazanamayacaklarını pek pahalı tecrübeler sonunda iyice anlamışlardı. Onun için Akkoyunlu ve Karamanlı ittifakına dört elle sarıldılar. Uzun Hasan'ın başkenti Tebriz ile Avrupa başkentleri arasında elçiler gidip geliyor, savaş planları geliştiriliyordu. Düşman faaliyetini Fatih Sultan Mehmet günü gününe haber alıyordu. Osmanlı casus şebekesi bütün Avrupa'ya yayılmıştı. Avrupa'nın birçok sarayında Fatih'in haber kaynakları vardı. Büyük Türk Hakanlığı'nın en büyük endişesi aynı anda Anadolu ve Rumeli'de düşmanla çarpışmaya mecbur kalmaktı. Bunu önleyebilmek için bütün dehasını kullanmıştır. 1. Haçlı Seferi'nden beri Türkiye Devleti'ni tehdit eden bu en büyük koalisyon, Fatih'in müstesna askerlik ve siyaset dehası sayesinde kırıldı ve yenildi. Fatih'in bu husustaki faaliyeti, Avrupa devletleri arasındaki siyasi dava ve anlaşmazlıkları ne dereceye kadar bütün incelikleriyle bildiğini göstermek bakımından da mühimdir. Türkiye Hakanlığı'nın her tarafta düşmanlarını yenmesi üzerine Papa II. Pius kederinden öldü. Halefleri olan papalar ondan daha iyi günler göremedi. Fatih bir ara Venedik'e, Mora'yı, sonra Macaristan'a Bosna'yı vaat etmek suretiyle onları uyuttu. Düşman bu vaatlerin zaman kazanmaktan ibaret olduğunu kavradığı anda Fatih, en büyük ve kudretli düşmanı olan Sultan Uzun Hasan'ı Otlukbeli sahrasında mahvetmişti. Karaman Devleti'ni de Osmanlı topraklarına katan Fatih, Akkoyunluların Orta Anadolu üzerindeki bütün emellerini kırdı. Sonra Venedik üzerine döndü. Akıncı ordularıyla Venedik şehrinin varoşlarına kadar Cumhuriyet'in bütün topraklarını tahrip ettirdi. 1479'da 16 yıllık amansız bir mücadeleden sonra tarihin gördüğü en kudretli koalisyonlardan biri kırılmış ve yenilmişti. Türkiye'den sulh istiyordu. Ölümünden 2 yıl önce Fatih, kudretine son olmayan bir devlet ve Yavuz'la Kanuni'ye temellerini attığı Cihan İmparatorluğu'nun gerçekleştirilmesi işini bırakıyordu. Fatih devrinde Türk akıncıları. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yaptığı baş döndürücü fetihlerin sırlarından biri, akıncı denen askeri sınıfın varlığıdır. Bugünün komandolarına karşılık olan akıncılar, düşmanın iktisadi ve manevi yapısını altüst ederek, savaşın kazanılmasında pek önemli bir rol oynarlardı. Türk akın tekniği şöyleydi. Akıncı ordusu belirli yerlerde parçalara ayrılır, o parçalar gene belirli yerlerde parçalara ayrılır, o parçalar gene belirli yerlerde daha küçük birliklere bölünerek yollarına devam ederlerdi. Her birliğin tahrip edeceği şehir ve kasabalar önceden kararlaştırılırdı. Dönüşte birlikler gene belirli yerlerde fakat evvelce ayrıldıkları mevkilerde olmamak üzere birleşirler, birkaç birleşmeden sonra tekrar tek ordu haline gelip Türk topraklarına dönerlerdi. Bu durum düşman ülkesini dehşet içinde bırakır, yıldırımlar ve kasırgalar gibi esip geçen akıncıların nerede ve ne zaman bulundukları ve bulunacakları hakkında yüzlerce söylenti çıkardı. Fatih Sultan Mehmet son yıllarında 25 kadar devletle birden tek başına savaşa girmişti. Bu savaşı kazanmak için akıncı ordusundan pek çok faydalandı. Venedik, Macaristan, Polonya ve Almanya gibi Türkiye ile savaş durumunda bulunan büyük Avrupa devletleri akıncılarla yıldırıldı. Bu akınların önemi hakkında bir fikir edinebilmek için büyük akıncı beylerinden Mihaloğlu Gazi Alaeddin Ali Paşa'nın hayatı boyunca Tuna'yı kuzeye doğru tam 330 defa geçtiğini hatırlamak kafidir. Ali Paşa bu akınlarından birinde Macaristan kralının kızını esir almıştı. Mehtap Hanım adını alan bu prenses Ali Paşa ile evlendi ve doğurduğu Gazi Hasan Bey, Gazi Ahmet Bey, Gazi Mehmet Bey, Gazi Hıdır Bey, Gazi Kara Mustafa Bey adlarındaki 5 kardeş de Kanuni'nin ilk yıllarında ve çeşitli akınlarda şehit oldular. Hiçbiri yatağında ölmedi. Ali Paşa'nın 1473 Macaristan akınında Varadin şehri zapt edildi ve 18 bin Türk akıncısı, 60 bin esir ve 900 bin baş hayvanla Türkiye'ye döndü. Bu rakamlar düşmanın iktisadi gücünün, sonuç bakımından da savaş kabiliyetinin ne derecelerde kemirildiğini açıkça gösterir. 1478 Venedik akınına 15 bin kişi katıldı. Başkomutan İskender Paşa idi. Yanında Mihaloğlu Ali, Malkaçoğlu Balı Beyler vardı. Firiul'den sonra Gorizia şehrini düşüren akıncılar, Isonso ırmağına varınca yeni katılan birliklerle 30 bin kişiyi buldular. Türklerin Aksu dedikleri Isonso'ya gelince 15 bin akıncı bu suya atladı. Diğer 15 bini ırmağın berisindeki ülkede kaldı. Çok sarp olan ve yayaların bile geçemediği yerlerden akıncılar, atlarını kayalardan ve yarlardan atlatarak geçiriyorlardı. Venedik Ovası'nı yakan bu korkunç akın, Venedik Devleti'ni savaşta saf dışı bırakan ve sulh istemeye mecbur eden başlıca askeri hareketlerden biri oldu. 1479 yazında yapılan akın, Türk tarihinin en büyük akın hareketlerinden biridir. Bu akın tam kadro, 43 bin akıncı ile yapıldı. Venedik tarafında serbest kalan Türkiye artık bütün gücüyle Macaristan ve Almanya'ya yükleniyordu. Türklerin Erdel dedikleri Transilvanya'daki altın ve gümüş madenlerinin tahribini hedef tutan bu akında, kuzeye doğru yol alındıkça birçok kola ayrılan akıncıların başında tam 12 sancak beyi yani akıncı tümgenerali bulunuyordu. Başlıcaları Mihaloğlu Ali Paşa, Mihaloğlu İskender Bey, Malkoçoğlu Balı Bey, İsa Bey ve Hasan Bey idi. Bu beyler mesela Ali Paşa Macarca ve Romence dahil birkaç Avrupa dilini Türkçe derecesinde konuşuyorlardı. Bu akında bütün Transilvanya çiğnendi. Almanya ve Macaristan'ın nefesini kesen ve savaşın Türklerce kazanılmasını sağlayan bu akın, Osmanlılar için de zayiatlı oldu. 43 bin akıncının 20 bini Büyük Macar Ovası'nın zümrüt rengindeki topraklarında can verdi. Almanya'ya ve Polonya'ya yapılan akınlarda düşmanı iktisadi bakımdan yıkıma götürdü. 1480'de akıncılar 5. defa olarak Karniole, 4. defa olarak İstiria'ya girdiler. Avusturya'nın Graz şehrine kadar uzanan bu akında Davut Paşa, Hırvatistan, Slovenya ve İllirya gibi ülkeleri altüst etti. Osmanlı tarihçilerinin ifadesine göre köpekleri domuzlara ve domuzları köpeklere düşürerek Fatih'in kazandığı bu 16 yıl süren ve 25 kadar devlete açılmış olan büyük savaş, Türkiye'yi bütün dünyanın ümit ettiğinin aksine büyük bir galibiyetin temsilcisi durumuna yükseltti. Fatih Sultan Mehmed'in askeri ve siyasi dehasının yanında akıncılarının da paylarının büyük olduğu bu savaş, Türk-Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Türkiye'yi emsalsiz parlaklıkta bir geleceğe doğru itti ve Osmanlı gücünün münakaşasız şekilde cihan çapında olduğunu, hiçbir müttefikler koalisyonu tarafından yenilemeyeceğini açık ve seçik olarak gösterdi. Kanuni'nin Estergon Seferi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 10. seferi, Osmanlı tarihinde Estergon Seferi Hümayunu diye anılır. Bu sefer Macaristan'da Estergon ve İstolni, Belgrad kalelerinin fethi kadar Türk ordusunun gösterdiği ihtişamla da meşhurdur. 23 Nisan 1543'te Ordu-i Hümayun Macaristan'a gitmek üzere Edirne'den ayrılırken yapılan geçit resmi ve tören, tarihe Türk debdebe ve gösterişinin parlak bir örneği olarak geçmiştir. En önde ordunun su taşıyan Saka sınıfına mensup bölükleri ilerliyordu. Bunların ardından padişaha mahsus hazineyi, parayı ve eşyayı taşıyan 2100 katır geliyordu. Bu hayvanlar 300 erden 7 bölük teşkil edecek şekilde düzenlenmişti. Sonra 900 kişilik bir atlı hassa taburu bunları takip ediyordu. Bu tabur 100 diziden kurulmuştu ve her dizide 9 atlı vardı. Ordunun bir kısım yiyecek ve cephanesini taşıyan 5400 deve, her dizide 6 hayvan bulunmak üzere 900 sıra halindeydi. Bu hecin süvar levazım tugayını 1000 kişilik cebeci taburu, 500 kişilik lağımcı istihkam taburu, 400 kişilik arabacı nakliye taburu takip ediyordu. Her birliğin başında tören üniformalarını giymiş subaylar yer alıyordu. Daha sonra ordunun ruhu ve esası olan tımarlı sipahi tümenleri geliyordu. Bunlar Anadolu tımarlıları idi. Rumeli tımarlıları Sofya'da katılmak üzere bu şehirde toplanmışlardı. Tımarlıların ardından bütün maiyet halkı ile muhteşem bir kalabalık teşkil eden nişancı, devlet bakanı, baş defterdar, maliye bakanı, Rumeli ve Anadolu kaz askerleri nihayet 4 devir at sürüyordu. Her vezirin önünde tuğlarını taşıyan 3 tuğcu, beyler beylerinin önünde 2 tuğcu, sancak beylerinin önünde ise 1 tuğcu görünüyordu. Bu generallerin hemen arkasında kalabalık bir kurmay subaylar, yaverler ve emir subayları yer alıyordu. Bunlardan sonra padişahın şahsına bağlı saray birlikleri geliyordu. Hükümdarın şahsi hizmetkarları, sonra çavuş ve kapıcıbaşı denen ve sayıları 300'ü bulan hassa, yaver ve emir subayları ilerliyordu.